Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini 19. yüzyıldan itibaren siyasi tarihimizin içine girdiği reform, modernleşme, ıslahat, bu çerçeve içerisinde hürriyet, kanun esası, meclis, meşruiyet tartışmalarıyla başlayan demokrasi tarihimize bakmaya çalışıyoruz. Bu kuruluş dönemini, Batı ile etkileşimi, Türk-İslam tarihi içerisindeki yerini, bu Türk-İslam tarihindeki tecrübelerden istifade ediliş sistemlerini, ıslahat tanzimat fermanlarını, birinci meşruiyeti, ikinci meşruiyeti, bu çerçeve içerisinde anayasal zemini, değişiklikleri ele almaya çalıştık. İkinci meşruiyet döneminin parlamento faaliyetlerine bakmıştık, yasama faaliyetlerini ele aldık. İkinci olarak da denetleme faaliyetlerinden bahsediyorduk. Yasama faaliyetleri İttihat Terakki'nin 1912'den itibaren adeta bir tek partili rejime dönüşmesiyle beraber meşruiyet rejiminin artık meclis bir görüntüden, bir araçtan ibaret kalmış görünüyor. Asıl kararı fırka ve hükümet veriyor. Mecliste onun peşinden gidiyor. Görüntü bu. Denetleme bahsinde aslında parlamento kendi içerisinde kanun esasıyla yapılan değişiklikler marifetiyle bir denetleme kabiliyeti kazanmış durumda. Buna şimdi bakalım. Özellikle ilk yasama döneminde mebuslar istizaha sık başvurmuşlar ki bu soru gen soru arası bir uygulama geçtiğimiz programda ele almıştık. Daha sonra yapılan 1909 değişikliğiyle gen soruya, yani bir bakanın veya hükümetin düşürülebileceği bir denetleme formuna dönüşecektir. Salt soru özelliği gösteren boyutlarıyla bile bu denetim aracı etkili olmuştur bu dönemde. İkinci Meşrutiyet Meclisi açıldığında soru ve gen soru ayrıştırılmadığı için birbirine karışmış, soru niteliği taşıyan talepler mecliste oylandığı gibi soruya yürütme organının verdiği cevaplar da kabul edilebilirlik açısından uzun süre mecliste oylamaya konu olmuş, zamanla teamüller şekillenmiş, bu ikisi farklılaşmıştır. Netice itibariyle bunu anlayışla karşılamak lazım. Böyle bir tecrübesi olmayan meclis zaman içerisinde yaptıklarını tasnif ediyor, farklılaştırıyor. Bu bakımdan da tecrübenin ne kadar önemli olduğunu burada hatırlamamız gerekiyor. Araştırmacı Gazel'in araştırmasına göre gen soru gibi işlem gören istizahlar sayıca olağan soruları geçmiştir. İstizah ayrıca ilk toplantı yılında fazladır. Bunun bir sebebi de mebusların bürokratik cihazın başındaki kişileri sorgulayabilecek bir aracı, sınırsız bir şekilde kullanma imkanı bulmanın onlarda yarattığı motivasyonla ilişkili olabilir. İkinci toplantı yılında İstizahlardaki düşüşü Bağdat mebusu İsmail Hakkı mebusan meclisini sözden ziyade işe, işi bozmaktan ziyade işi düzeltmeye ağırlık vermeye başlaması olarak değerlendirmiştir. Diğer bir denetim aracı meclis araştırması kanun esası da düzenlenmemiş olsa da bu yönde önergeler verilmiş, hatta araştırma komisyonları kurulmuştur. Birinci yasama dönemi ayrıca tüm denetim araçlarının en etkili kullanıldığı dönem olmuştur. Bu kesitin uzunluğu bir yana meclisin hayli çoğulcu ve çok sesli, çok parçalı yapısı bu sonucu doğuracaktır. 48 soru, 160 gen soru önergesi, 4 soruşturma önergesi, 2 genel görüşme önergesi verilmiştir. İstizaha yoğun bir şekilde başvurulması bir yerden sonra yasama faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Çok kısa süren ikinci yasama döneminde 4 soru, 1 gen soru, 1 araştırma önergesi verilmiştir. En uzun yasama dönemi 3. yasama dönemidir ve uzunluğuna kıyasla denetim araçlarına sınırlı başvurulmuştur. Bu dönemde İttihat Terakki'nin tek parti rejimi dönemi içinde yer almaktadır. Dönem içerisinde 21 soru, 5 gen soru, 3 araştırma, 2 soruşturma önergesi verilmiştir. 4. yasama dönemi, yani 1920 kısalığına kıyasla 21 soru ve 2 soruşturma önergesiyle denetim araçlarına önemli derecede başvurulan bir dönem olarak kayda geçecektir. Bu dönem dediğimiz gibi bu meclis esas itibariyle Erzurum ve Sivas Kongresi'nin dolayısıyla milli mücadeleyi yürütenlerin İstanbul'daki hükümeti denetleme ve milli mücadeleyi hazırlama dönemidir. O yüzden bu denetimin bir arkasındaki dinamiğin de bu olduğunun altını çizelim. Görüldüğü gibi başlangıçta gerçekten olağanüstü meclisin bir denetim gayreti var ama bu denetim gayretinin diğer taraftan meclisin çalışmasına, hükümetin çalışmasına engel teşkil edecek kadar çoğaldığını görebiliyoruz. Ama bunların bir dengeye kavuşması, bir kıvam tutturabilmesi zamana, tecrübeye, bunlardan çıkarılan derslerle ortaya konulacak mevzuata yani anayasadan iç tüzüğe kadar yapılacak değişikliklere bağlı ama bu dönem ne yazık ki bunların sakin, salim bir şekilde konuşulmasına hani imkan vermiyor. İttihat Terakki olup bitenleri aradaki işte muhalefetin darbe çabası, sonra İttihat Terakki'nin darbe çabası efendim daha önce sopalı seçimlerden itibaren meşrutiyetin zedelendiği, bu dolayısıyla meclisin yasama ve denetim faaliyetlerinin zedelendiği bir dönem söz konusu oluyor. Bütün bunların beraberinde netice itibariyle meclisin tecrübesinin daha sonraki dönemlere kalacak, diğer taraftan yine daha sonraki dönemlere tesir edecek önemli siyasetçilerin yetiştiği bir döneme işaret ettiğini de altını çizelim. Bu dönemde çok mecliste hani başkanlarından mebuslarına kadar ya da işte meclise gelip hesap veren bakanlara kadar gerçekten renkli, önemli, tarihi simaların boy gösterdiğini görüyoruz mecliste. Yine baktığımızda bütün denetim araçları içinde meclis soruşturması önemlidir. Bu yöntemle 4 yasama dönemi boyunca 8 defa önerge verilmiş, bunların 7'si kabul edilmiş, 5'inin soruşturması tamamlanamamış, biri reddedilmiştir. İlk soruşturma 2. meşrutiyet öncesi görev olan hükümet üyelerinin Divan-ı Aliye sevki hakkındadır. Komisyon soruşturmayı yarım bırakmıştır. Diğerlerinde çoğunlukla meclisin fesih edilmesi sebebiyle soruşturmalar yarım kalacaktır. İkisinin soruşturma raporları tamamlanmış ama mecliste görüşülememiştir. Soruşturma önergelerinin çoğunluğu Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşları yenilgilerinde yürütme organının mesuliyeti hakkındadır. Bunlar tartışılmıştır. Bu denetim araçlarının dışında arızayı cevabiye görüşmeleri madde 45'te anayasada bir denetim yolu olarak kullanılmak istenmiştir. Özellikle İttihat Terakki'den kopan muhalif milletvekilleri İttihat Terakki'nin artan etkisi karşısında bu yolu kullanmaya çalışmışlar. Osmanlı Kanunu Esasisi ve meclis iç tüzüğünde padişahın meclise açış nutku, nutku hümayun, meclisin buna verdiği cevap da teşekkür mazbatası ve arızayı cevabiye olarak geçmektedir. Kimi zaman uygulamada birinci nutku hitabı açılış nutku, ikincisine de teşekkürname olarak adlandırılmıştır. Anayasa bu nutukta devletin içinde bulunduğu durumu, dış ilişkileri ve gelecek seneye dair bir muhasebenin yapılmasını istemektedir. Meclisin bu konuşmaya vereceği cevap ise iç tüzükte düzenlenmiştir. Her ne kadar bu nutuk padişahın açılış nutku ise de 2. meşrutiyet döneminde tıpkı İngiltere gibi meşrutiyetle yönetilen ülkelerde olduğu gibi parlamenter sistemin mantığı içinde kalmıştır. Padişahın nutku icranın sorumluluk sahibi başı sadrazam tarafından hazırlanır. İlk yasama döneminde mebuslar bu vesileyle hükümeti eleştirmek, müzakerelerde açıklık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla eleştirileri paylaşmak, bir başka deyiş de parlamentonun özü olan kamusal müzakere, münakaşa ilkesinin toplantı yıllarının ilk birleşimlerinde kapısını aralamak istemişlerdir. Ama bütün toplantı yılları itibariyle bu niyet hep girişim düzeyinde kalmıştır. Parlamentodaki İttihat ve Terakki çoğunluğu meclisin açılışında teşekkür mazbatası görüşmelerinin sınırlarını hükümet politikaları hakkında bir genel görüşmeye dönüştürme eğilimine engel olmuştur. Hem Mebusan Meclisi'ne hem hükümete hakim olan İttihat Terakki 1909 kanunu esası ile fiili olarak kuvvetler ayrılığı ilkesine uygulamada anlamsız kılacaktır. Şimdi tabii burada meclisin dışında güçlü fırkalar, sivil toplum kuruluşları olmuş olsa oralarda bu cevabın verilmesi ve bu cevabın dolayısıyla hükümetin faaliyetlerinin denetlenmesinin bir yolu da olacak ama ne yazık ki dediğimiz gibi bu dönemde yaşananlar bu parlamento dışında sivil kanuni çerçeve içerisinde kalabilecek yolların kullanılmasına da imkan vermeyecektir. Şimdi bu dönemin bir değerlendirmesini yapmak faydalı olacaktır. Netice itibariyle dediğimiz gibi bizim milli mücadelenin yürüten o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'nin başlangıcından itibaren Türkiye meclislerinin, Türkiye demokrasinin, hürriyet mücadelesinin köklerini, tecrübesini, hafızasını teşkil etmektedir. O bakımdan gerçekten çok kıymetlidir. Ayrıca yine ben arada tekrar ediyorum. Sadece Türkiye'nin değil, o zaman Osmanlı'nın Türkiye dışındaki yerlerden gelen mebusları ve oralardaki vatan coğrafyası düşünüldüğünde diğer ülkelere de tesir edecek bir tecrübeyi ihtiva ediyor. Bu dönemin tecrübesi o bakımdan bilhassa kıymetli. Sadece Türkiye tarafından değil, diğer ortak tarihi paylaşan ülkeler tarafından da ayrıca üzerinde durulması, tartışılması, değerlendirilmesi gereken bir döneme işaret ediyor. İkinci Meşrutiyet'te Mebusan Meclisi siyasal sistemin neresinde yer almaktadır? 1876 kanun esasının kuralları ikinci Meşrutiyet'in sosyal şartları içinde uygulanmaya devam etseydi bu soruya olumlu cevap vermek zor olurdu. Yani ikinci Meşrutiyet'te Mebusan Meclisi siyasal sistemin temeli midir sorusuna olumlu cevap vermek gerçekten zor olurdu. Ama ilk defa 1908'de yarışmacı ve rekabetçi bir seçimle ülkenin her köşesinden temsilciler bir araya geldi. Üstelik bu süreç cemiyetler, fırkalar, Osmanlı milletini oluşturan alt grupların yarışması şeklinde gerçekleşti. Meşruiyeti ilan etmeye zorlayan dinamikler anayasal olarak hala güçlü olan padişahın geri plana çekilmesine yol açtı. 1909 anayasa değişikliklerine kadar kağıt üstünde güçlü olsa bile fiili iktidarı padişah temsil etmemiştir. Partili bir rejime geçilmiş olmasına rağmen meclis ilk yasama dönemi içinde siyasi sistem içinde kendisine önemli bir mevki elde etmiştir. Kazanan partinin yani İttihat Terakki Cemiyeti'nin mebusları arasında ideolojik bir birliğin, siyasi programın olmaması, bir parti disiplininin olmaması meclisin etkisini artıracaktır. Meclis temsil gücünün genişlemesine paralel bir şekilde hakimiyetin kendisinde olduğunun farkında gerçek iktidarı hayli iştiyaklı ve arzulu bir şekilde sahip çıkacak. 1909 değişiklikleriyle meclisin yürütmek karşısındaki gücü anayasayla perçinlenecek, pekişecektir. Hür basının varlığı da bir parlamento kamusal alanının oluşmasını sağlayacaktır. Parlamentonun gündem tayin edici özelliği korunacaktır. Ancak bu tabii olumlu bir bakış açısı ilk döneme. Ancak ben biraz şu noktaya da işaret etmek istiyorum. Şimdi neticede parlamento veya demokrasi malum modern dönemlerde halihazırdaki dönemi itibariyle siyasi partiler eliyle yürütülüyor. Dolayısıyla elbette bir parlamentonun tamamen bir tek partinin hakimiyetine girmesi ayrı bir husus. Bu eleştirilecek, kendisinden beklenen demokratik işlevleri yerine getirmesini engelleyecek bir husus. Fakat siyasi partilerin güçsüzlüğü veya neredeyse yokluğu bir siyasi programa, siyasi disipline dayanmaması o parlamentonun içerisinden yönetecek bir aktörün çıkamaması demek. Bu da siyasi istikrarı, hükümetin varlığını tartışmaya açacak bir husus. Böyle olunca da buradaki durum bir dengeye ulaşamayacak. Yani ya meclisin içerisinde siyasi partilerin yani disiplinin olmadığı fevkalade gevşek bir durum olacak veya buna tepki olarak tamamen bir parti yönetiminde meclis oluşacak. Halbuki demokrasi tecrübesi bu ikisinin dışında bir yerde tecelli etmesi lazım. Yani elbette siyasi partilerin, siyasi programların bir siyasi disiplinin olması lazım ki parlamenter demokrasi olabilsin, buradan bir hükümet çıkabilsin, buradan bir denetim yapılabilsin. Ama diğer taraftan da bu disiplinin bir tek parti iklimine yani diğer partilerin ortadan kalktığı, mecliste ifade edilemediği bir iklime dönüşmemesi lazım. Bizim bu İttihat Terakki döneminde, ikinci meşruiyet döneminde böyle bir savrulmalar, gelgitlerin olduğunu söylememiz lazım. O yüzden bizde genellikle bu ilk dönem fevkalade müspet karşılanır. Sonrasında olup bitenler de haklı olarak eleştirilir ama ilk dönemde olup bitenlerin de demokrasiden beklenen siyasi partiler eliyle birbirini denetleyecek ve aynı zamanda bir yönetecek, çoğunluk ortaya çıkaracak, bir işte parti disipliniyle birbirine bağlı bir heyet ortaya çıkaracak iklimin geciktiğini, bunun zaman içerisinde oluşabileceğini dikkate almamız lazım. Ama bizde daha önce söylediğimiz gibi Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, iç gaileler, işte seçimlerin dışındaki yöntemlerle, darbelerle iktidarı ele geçirme gayretleri siyaseti sertleştirdiği için ne yazık ki bu denge ortamını bu ikinci meşruiyet dönemi boyunca yakaladığımızı söyleyemeyeceğiz. İkinci meşruiyet Türkiye'nin fırkalı hayata alışma dönemidir. Parti hükümet ilişkisi yadırganmıştır. İttihat Terakki tecrübesizliğini bilip bir süre bizzat hükümete girmemiş, dışarıdan öğrenmeye, tecrübe etmeye, kadrolarını yerleştirmeye, yetiştirmeye çalışmıştır. Ama perde arkasından hükümeti yönetmek istemiştir. 1913'e kadar bir İttihatçı sadrazam olmamış ama bakanların kim olacağı konusunda padişah İttihat Terakki Cemiyeti yönlendirmiş, sorumluluk almadan nihai karar alıcı gibi davranmaya çalışmıştır. Tabii bunun da beraberinde getirdiği birçok problem var. İktidarıyla muhalefetiyle meşru ettiği demokrasi hali nazik, hassas bir dengede yaşamış, ayakta durmakta zorlanmıştır. Partili bir rejimle meclis üstünlüğü prensibini bağdaştırmak pek çok güçlükler yaşamıştır. Biraz önce yine konuşmaya çalıştık bu hususu. Cemiyet birinci yasama döneminin ortalarında meclisteki çoğunluğunu kaybetme korkusunu yaşamıştır. Tekrar hani hatırlayalım. Bu korkuyu yaşayan cemiyet parlamentonun 281 milletvekilinden ve mebusundan 280'ini kazanmış ama böyle bir korku yaşıyor. Yani o kadar bu tecrübesizlik, zayıflık söz konusu ki rakipleri ülkenin her yerinde teşkilatlanma imkanı bulamasa da mecliste var olmuştur. Üstelik büyük bir bölümü İttihat Terakki listelerinden seçilmiş, sonra rakibi haline gelmiştir. Meclise verilen yetkileri özellikle de denetim araçlarını kullanarak siyasette kendilerine önemli bir yer açacaktır muhalefet. 4 senelik bir tecrübeden sonra en teşkilatlı yapı kendisini meşruiyetin sahibi olarak gören İttihat Terakki Cemiyeti'dir. Seçimlere kuvvet kullanarak 1912'de müdahale eder maalesef. Bu işte zaten dönemin ruhunu zedeleyen bir husustur. Evet, yine bu ikinci meşruiyetin değerlendirmesine ve bunu mütakiben siyasi tarihimizde artık birinci meclise, Büyük Millet Meclisi'ne, milli mücadeleye doğru yöneleceğiz. Önümüzdeki haftalardan itibaren değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.